gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir sorun var programında daha birlikteyiz. Değerli konuğumuz Doktor Fatma Bayraktar Karahan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? İyisiniz?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz diye ümit ediyorum.
Hamdolsun. Hamdolsun. Elhamdülillah.
Allah'a
evet bu dönemde inşallah iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, bugün sevgili hocamızla çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnşallah sabır konusunu konuşacağız. Hayatta yol aldığımız zaman karşımıza çıkan iki önemli dinamikten biri sabır, diğeri de şükür. Çoğu zaman çıkmaza düşüyoruz. Bu iki dinamiğin içerisinde nasıl hareket edeceğimizi, nasıl yönlendireceğimizi, nasıl hayat bulacağımızı dünya ve ahirette çoğu zaman bilemiyoruz. İnşallah bu programın sonunda şifa olacak bize, öyle umuyoruz sevgili hocamın da katkılarıyla diyorum ve ben sözü Sümeyra Hanım'a veriyorum.
Teşekkür ederim Arzu Hanım ben de. Ben de öncelikle dinleyicilerimize sonra da siz Fatma Hocam size selam ederek konuşmaya başlayayım isterseniz. Hocam şimdi sizinle ilk programımızda dua ve kader konusunu işlerken yolumuza sabır dediğimiz bir kavram çıktı. Ve dedik ki biz bu kavram için ayrı bir program düzenleyelim. Çünkü sabır öyle bir kavram ki günlük hayatımızda sıkça da kullanıyoruz yani. Atasözlerimize, deyimlerimize bile işlemiş bir kavram. İşte sabreden derviş, muradına erermiş diyoruz. İşte sabrın sonu selamet diyoruz. Sabır acı, meyvesi tatlı gibi birçok ifadeye rastlıyoruz günlük hayatımızda da. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de işte sabredenlerin mükafatlandırılacağına dair ayetlerle de karşılaşıyoruz. Yani bu noktada aslında şunu sormak istiyorum hocam. Toplumun kullandığı sabır ile dinin tavsiye ettiği sabır kavramı birbiriyle örtüşüyor mu? Ne oranda örtüşüyor? Bu kavramı biz doğru mu kullanıyoruz hocam?
Evet. Teşekkür ediyorum Sümeyra Hanım. Ben de size de Arzu Hanım'a da. Gerçekten yine böyle sadra şifa olacak bir konu aslında gündeme taşımış olduk. Bir konuyu gündeme taşımış oldunuz. Şimdi sabır kavramı da sabretmek de aslında hakikaten doğru bazen anlayamadığımız ya da başka ifadeyle sıkça yanlış anladığımız kavramlardan birine dönüşmüş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışları, Hazreti Peygamber'in ve tüm peygamberlerin hayatındaki sabır örnekleriyle bugün bizim günlük hayatta kullandığımız sabır arasında gerçekten epey bir mesafe var, epey bir ayrım var. O yüzden önce ben Kur'an'ın anlattığı sabır, peygamberlerin hayatındaki sabır örnekleri neleri bize anlatıyor, neleri işaret ediyor, orada nasıl bir ipuçları var noktasına odaklanacağım ve sonra da döneceğim kendime, kendimize, kendi iç dünyamızda acaba bizim hayatımızda, benim hayatımda böyle bir rolü var mı sabrın diye soracağım. Ve orada da aslında verilen çıkacak cevap dinleyenlerimiz tarafından evet bugün günlük hayatta kullandığımız sabır aslında Allah'ın bizim istediği sabır mı değil miye bir ışık tutmuş olacak inşallah. Şimdi çok enteresan kelimenin anlamında yani sabır kelimesinin en temel anlamında güçlü ve dirençli olmak var. Mesela kelimenin kök anlamında en temel anlamında engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak anlamları var. Şimdi bu bile aslında başlı başına çok enteresan bir pencere bize aralıyor. Ve ahlak terimi olarak da böyle sözlüklere bakıldığında karşımıza çıkan tanımlamada üzüntü ya da başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme. Olumsuzlukları olumlu göstermek için gösterilen metanet anlamı var. Metin olma anlamı var. Şimdi metin ismi, el-metin ismi aynı zamanda Yüce Allah'ın isimlerinden biri. Es-Sabur ismi gibi. Çok enteresan ve bu metin olma hali yani güçlü olma hali, dayanıklı olma hali sabır kelimesinin en temel anlamında da var. Şimdi birdenbire kendi haline kalmış bir sabır, parlayan, harekete geçmeye namzet olan bir güce dönüşüyor. Yani sadece tanımla bile bence böyle bir farklılık var. Sonra Kur'an-ı Kerim'e baktım. Dedim ki acaba hani zihnimizde sabırla ilgili hepimizin çünkü farklı anlayışları var, algıları var. Hayat karşısında, yaşadıklarımız karşısında anlamlar da yüklüyoruz. Yani bir acıyı yaşamadan önce o kavrama yüklediğimiz anlamla, işte sabretmeye yüklediğimiz anlamla sağlıklıyken farklı, hastayken farklı, sevdiklerimizi uğurladığımızda farklı, bir müjdeyle müjdelendiğimizde, bir sevinçle müjdelendiğimizde farklı. Deprem yaşarken farklı, yani birdenbire 11 ilimizi ve milyonlarla ifade edilen insanlarımızı etkileyen bir hadiseyi yaşamadan önceyle, yaşadıktan sonraki tasavvurumuz da zihnimizdeki o algı ve anlayış da değişiyor. O yüzden dedim ki acaba bu algıların içinde kaybolmadan ben sadece Kur'an'a bakarak ve sonra da peygamberlerin hayatına oradan uzanarak kendime yeni bir pencere açabilir miyim? Çok ilginç bir anlam Sümeyra Hanım karşıma çıktı. Sabır kelimesinin zıt anlamlarından bahseden, yani sabrın zıttı olarak konumlandırılan bazı kavramlar Kur'an'da karşıma çıktı. Bunlardan bir tanesi telaş. Telaş çıktı karşıma. Bir başkası kaygı. Hani hep bugünlerde çağımızın şeyi ya, böyle tabiri caizse vebası gibi. Evet. Hep kaygı üzerinden konuşuyoruz. Kaygı bozuklukları diyoruz. Küçük yaşta çocuklarda bile artık bahsettiğimiz bir şey bu. Yakınma kelimesi çıktı karşıma. Yakınma. Bir diğer Arapça karşılığı şikayet, şikayet etme. Ve bir başkası da mihnet, yani eza, üzüntü ve mihnet kelimesi çıktı karşıma. Şimdi böyle olunca mesela bunlardan bir tanesini, sızlanmak kelimesini, yakınmak, sızlanmak kelimesini İbrahim suresi 21. ayet bana söyledi. Ayet-i kerimede Yüce Allah iki durumu, birbirine zıt iki durumu anlatıyor. Hadise, ayette anlatılan mesele, kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkacak olan iki grup. Biri güçsüzler, biri büyüklük taslayanlar. Bu güçsüz olanlar dünyada büyüklük taslayanların arkasına takılıp gidenler. Yani önümüzdeki gitti, biz de onun yolundan gidelim diyenler. Ve diyor ki ayet-i kerimede, insanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak. Ve güçsüzler, büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirdik. Şimdi sorumluluğu üzerinden atacaklar. Ayetin devamı muhteşem. Şimdi sızlansak da, yakınsak da ya da sabretsek de, bizim için müsavidir, eşittir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yolu yoktur derler. Şimdi bakın, sabretmenin karşısına Allah-u Teala farklı bir kavram koyuyor. Yani sabretsek de ya da tam zıttı, sızlansak da. Demek ki sabretmenin içindeki taşıdığı anlamlardan, yani sabır kelimesinde mündemiş olan anlamlardan bir tanesi de sızlanmak ve yakınmak anlamının karşısında bir konumlandırma var. Yine burada benim o ilk az evvel kelime anlamında ifade ettiğim gibi, o sabırda aktif bir hareket görüyorum ben. Yani böyle yine bir ataletin olmadığı bir algı var. Çünkü sızlanan, halinden yakınan, halinden şikayet eden bir anlam yok. Bu sabrın zıttı olan bir anlam. Yine alimlerin kelime ile alakalı yorumlarına baktığında, yine ayetlerden devam edeceğiz ama, sabrı akıl ve zekanın bir ifadesi saymışlar İslam alimleri. Akıl ve zekanın bir ifadesi. Yani yine bizim zannettiğimiz gibi, bizim tahayyülümüzde, bizim zihin dünyamızda olduğu gibi cansız, atalete terk edilmiş bir sabır tasavvuru yok. Sabrın zıt anlamlısı ceza kelimesi kullanılmış Arapça. Onun da anlamı acizliğin bir ifadesi. Yani sabır acizliğin zıttı olarak tanımlanmış. Şimdi ama nasıl olur? Biz günlük hayatta sabretmemiz gereken şeyler genellikle aciz kaldığımız durumlar oluyor.
Evet,
değil mi?
Tam tersi sanki kullanıyoruz. Evet,
tam tersi kaldım. Gibi. Ben de şimdi ayetler bana da benzer bir noktaya götürüyor. Yani acizin zıttı olarak akıl ve zekanın bir ifadesi sayılan sabırdan bahsediyoruz. Kararlılıkla Kur'an-ı Kerim zikrediyor sabrı beraber. Yani sabır ve kararlılığı da birlikte zikrediyor Allah-u Teala ayetlerde. Lokman suresi 17. ayette Lokman Aleyhisselam'ın güzel öğütleri vardır ya evladına. Hı hı. Der ki, namazı özenle kıl, İyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdir diyor. Bakın, kararlılık gerektiren bir iş olarak tanımlıyor Allah sabrı. Namazı özenle kılmak da kararlılık gerektiriyor. İyiliği emretmek de kararlılık gerektiriyor. Kötülüğe karşı koymak da kararlılık gerektiriyor. Aynı zamanda sabretmek de, başına gelene sabretmek de kararlılık gerektiriyor. O yüzden kararlılıkla müsavi ve beraber zikredilen bir sabır tasavvuru var. Yani tabiri caizse mızmızlanmanın, yakınmanın, şikayet etmenin, sızlanmanın karşısında bir sabır, kararlılığın yanında bir sabır var. Azmin ve sebatın yanında bir sabır. Sabır. Çünkü Sümeyra Hanım, çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin özelliği olarak aynı zamanda sabrı bize takdim eder. Bize öyle anlatır. Ve hatta ayet-i kerimede, Ahkaf suresi 35. ayet-i kerimede, azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret der bize Yüce Allah. Bakın, azim ve kararlılık sahibi. Bazı meallerde burada ulul azm peygamberler, yani azim sahibi peygamberler diye peygamberleri kendi içinde tasnif eder. Ama azim ve kararlılık, kabul edelim ki, peygamberlerin ortak özelliğidir. Ve onların sabrettiği gibi azim ve kararlılıkla sabret. Yine burada ben böyle atalet içinde bir sabır görmüyorum. Ve sonra peygamberlere bakacağız. Ama bakmadan önce bir başka ayet. Ali İmran suresi 125. Savaşta sabırdan bahsediyor. Şimdi aktif bir sürece dönüştü. Yani böyle bir sabır ki savaşta bir sabır diyor Allah-u Teala. Ama savaşta insan yani içinde bulunduğu duruma ah edecek, vah edecek, oturacak bir zaman bulamaz ki. Cihat meydanı burası. O yüzden Ali İmran 125. ayet-i kerimede Yüce Allah, evet siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler de Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder buyurmakta. Demek ki yine aktif bir mücadelenin içerisinde, fiil halinde, eylem halinde bir sabır var. Kur'an'ın anlattığı sabır öyle bir sabır. Ve diyor ki Yüce Allah, böyle bir sabır olduğunda da biz sizi 5000 melekle, hani Bedir'i muhtemelen anlatıyor ayet-i kerime. Sadece Allah-u Teala Bedir'de mi, sadece cihat meydanında mı inananlarını destekler? Sümeyra Hanım, sabredenlerini destekler. Öyle olmadığını biz bu halimizle, bu cahil halimizle 21. yüzyılın bu vaktinde gördük. Günlerce, günlerce, bırakın saatlerce, günlerce enkaz altında kalan bebeklerin, çocukların karınları tok, susama ihtiyaçları giderilmiş, orada birileriyle oynadığını anlatan hadiseleri hepimiz bu çağda gördük ve duyduk. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah sabreden, sadece gerçek anlamıyla sabreden kullarına Bedir'de yardım etmedi ki. Yüce Allah melekleriyle her an yeni bir işte olan, kullu yevmin ve fişen diyor ayet. Her an yeni bir işte olan Yüce Allah. Her an kainatla, her an yarattıklarıyla, şah damarından daha yakın olduğu yarattıklarıyla hemhal olan Yüce Allah. Sadece orada mı melekleriyle bizi destekledi, inananları destekledi? Bugün desteklemeyecek mi? Elbette destekleyecek. Ancak peygamberlerin, azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrını gösterebilirsek. Peygamberler nasıl gösterdi o sabrı? Şimdi düşünüyorum ben, Hazreti Musa aleyhisselam, İsrailoğullarıyla birlikte bir zulmün içerisinde, işte erkek çocuklarının katledildiği, kız çocuklarının bırakıldığı, bebeklerin canına kastedildiği bir dünyada, bir dönemde yaşıyor. Nasıl sabretti Hazreti Musa? Hazreti Musa ayağa kalktı. Hazreti Musa kavmini topladı. Hazreti Musa yola çıktı. Eğer Hazreti Musa yola çıkmasaydı, Sümeyra Hanım, Kızıldeniz ikiye yarılmazdı. Hazreti Musa elindeki asa ile denize dokunmasaydı, Allah'ın mucizesi ve yardımı gerçekleşmezdi. Hazreti Musa otursa da gerçekleşmezdi. Hazreti Musa, eğer bu bizim başımıza gelen bir zulümdür, haksızlıktır, başımıza gelen Allah'tan bir imtihandır demiş olsaydı, imtihanı da yanlış anlayarak demiş olsaydı, hakkını vermezdi, layıkıyla sabredemezdi. Hazreti Peygamber nasıl sabretti? Yani açlığa, yokluğa, her türlü kötü muameleye nasıl sabretti? O da ayağa kalktı, değil mi? Ukaz panayırına gitti, işte Taif'e gitti, Habeşistan'a inananları gönderdi. Hiç durmadı. Çıktığı her çadırdan arkasından en yakınları gidip o bizim ailenin, kabilenin meczubudur denildiği halde, o kadar gönlü vurulduğu halde, kırıldığı halde yine oturmadı, yine durmadı, yine ayağa kalktı. Yani Allah Resulü de, sevgili peygamberimiz de oturarak sabretmedi. Hangi peygamber var Allah aşkına? Kur'an'a bakalım, hangisi oturdu? Yani hastalık gibi bir, değil mi? Eyüp peygamber sabrın nişanesidir, en böyle şahikasıdır. Vücut sıhhatinde de Hazreti Eyüp peygamber acaba tedaviden kaçtı, bu Allah'tan bana gelendir ve ben bununla devam etmek istiyorum, şifa istemiyorum dedi mi? Yoksa Hazreti Eyüp peygamber de Allah'tan geldiği için ağzından kötü bir şey çıkmadı, şikayet etmedi, sızlanmadı ama merhametlilerin en merhametlisisin diye Allah'a iltica et. Çünkü elindeki ayağa kalkmak onun oydu. O yüzden peygamberlerin hayatına baktığımızda, yani Yakup Aleyhisselam, evlatla imtihan, evladın kaybedilmesi, üstüne üstlük evladın diğer evlatlar tarafından zulme, kedere uğrayarak kaybedilmesi. Yani Habil'le Kabil'in yaşadıkları sonrasında Habil'in kaybedilmesi. Hakikaten bir de işin öyle bir tarafı var. Bir tarafta mağdur olan, mazlum olan var. Rahman'a uğurladığınız ama ona sebep olan yine sizin evladınız. Yani gerçekten ağır bir taşıması, evet, sabretmesi ağır bir hal bu. Normal bir hal değil, normal bir uğurlama değil sevdiğini Rahman'a. Bir evladın zulmüne, katline, Allah yolunda, Allah katında olabilecek en büyük günaha bir fail olduğunu, özne olduğunu görerek göndermek. Orada bile Yakup Aleyhisselam hiç vazgeçti mi Yusuf'unu aramaktan, Sümeyra Hanım? Hiç vazgeçti mi? Hiç vazgeçmedi. Üzüntüsünü, şikayetini Allah'a arz ederken, ayetin ifadesiyle diğer yandan aramaya ve Yusuf'unu bulma gayretine devam etti. Diğer kardeşini götürmek istediğinde, evlatları, abileri, Bünyamin'i alıp götürmek istediklerinde onlara nasihat etmekten geri durmadı. Allah'tan başıma geldi, zaten olacaksa olacak demedi. Yine ikaz etti evlatlarını, farklı kapılardan şehre girin diye. Onlara hatırlattı. Ama ayetin devamında ne diyor Yüce Allah? Allah'tan başlarına bir şey gelecekse ben engel olamam. Ama siz dikkat edin dedi. Yani tedbir konusunda uyarmaya, ikaz etmeye, anlatmaya, bir diğer ifadeyle hareket halinde sabretmeye devam etti. Yoksa bizim bugün kolayımıza da gelen aslında, tesbihimi alayım, seccademi sereyim, kendi köşeme çekileyim. Böyle bir hakkımız var. Ne zaman biliyor musunuz? İtikafta hakkımız var. Müminin durmaya bir tek itikafta hakkı vardır Sümeyra Hanım. Koşmaktan vazgeçmeye bir tek itikafta hakkı vardır. İtikafın da süresi bellidir. Orada da Yüce Allah kulundan zihni olarak koşmasını ister. Tefekkürle koşmasını ister. Tedebbürle koşmasını ister. Teakkulle koşmasını ister. Yani yine orada bir tembellik yok. Yine orada bir atalet yok. Ama bedenen koşmuyorum. Mescidin bir köşesine çekildim. Evimin hanım olarak bir köşesine çekildim. Oradaki koşma bedenen değil, zihnen olacak. Ama onun dışında müminin sabrederken böyle bir atalet lüksü yok. Böyle bir durmak lüksü yok. Yani ben kıyamdan geri durayım, ben rükudan geri durayım deme hakkı yok. O yüzden bizim Kur'an'da gördüğümüz, peygamberlerin hayatında gördüğümüz sabır çok enteresan. Ama bizim pek de sanki bugünlerde ya da son zamanlarda uyguladığımız sabırdan biraz daha farklı bir noktaya geliyor. Şuna bir parantez açmak istiyorum. Hocam, belki bizi dinleyenlerin zihnine gelecek, ben onların adına da kendime sormuş olayım. Çünkü bunu düşündüm. Acaba biz değiştirebileceğimiz alanlarda mı kıyama kalkmalıyız ve böyle bir sabır göstermeliyiz? Mesela sevdiğini Rabbine uğurlayan biri, eşini, kardeşini, evladını, değil mi? Şu anda büyük de bir şey yaşıyoruz. Yani binlerce insanımızı biz Rabbimize uğurladık. Kimi aynı aile içerisinde hem eşini hem evladını uğurladı. Kimi annesini, kardeşini, babasını uğurladı. Yani aynı anda birkaç uğurlama var. Rahman'a emanet edilen birden çok belki bir aileden insan var. Şimdi böyle bir durumda hocam, sabırda nasıl bir aktiflik bekliyorsunuz? Öyle ya, hani insanın eli kalkmaz acıyla karşılaştığında, kolu kalkmaz, bir bardak su içecek takat bulamaz. Şimdi bunlar hep bize dair şeyler, biz insana dair şeyler. Bugün yaşamayanlarımız yarın yaşayacaklar. Ki çoğumuz da yaşadık bunu. Hele yakın dönemde daha da büyük çaplı yaşadık. Şimdi orada da bunu tefekkür ettiğimde ben, Kur'an'a baktığımda bunu tefekkür ettiğimde şunu görüyorum. Aslında orada da ataletin olmadığı bir sabır bizden istiyor Sümeyra Hanım, Yüce Allah. Ben öyle anlıyorum. Çünkü uğurladıklarımız var ve onların orada karşılanmaları var. Çünkü ben kayıp kelimesini özellikle kullanmıyorum. Ölümü bir kayboluş, bir yok oluş olarak ahirete inanan bir kişi tarif edemez. Yani ahirete iman, ölümün bir yok oluş olmadığını kabul etmektir. Ancak ahirete inanmazsa bir kimse ölümün bir yok oluş olduğunu kabul edebilir. Ben öyle diyorum. Hani bir insanı bir solucandan farklı kılan odur. Eğer ahiret yoksa aramızda bir fark da olmayacak. Ama ahiret var, aramızda bir fark var. O yüzden biri yok olup toprağa efendim karıştığında onun farklı bir rolü var. Ama insan öyle bir varlık değil. Eşref-i mahlukat olan insan. Hesabı var, ödülü var, cezası var, varlığının anlamı var. Varlığının anlamı olanın yokluğunun anlamı olmaz mı? Elbette yokluğunun da anlamı var. O yüzden ebedi aleme sevdiklerini uğurlayanlar için iş bitmiş değil. Orada da aktif bir hal istiyor Rabbim bizden. Gönderdiklerimizi iyi uğurlama görevi birincisi. Gönderdiklerimizi hakkıyla ve iyi uğurlama, dualarla uğurlama, Allah'ın ayetleriyle uğurlama, sadakayla uğurlama. Ben hep o yüzden diyorum ki sevdikleriniz orada nasıl karşılansın istiyorsunuz? Ona göre ikramını bu tarafta yapın. Bu cenaze yemeğini kastetmiyorum. İhtiyaç sahiplerine ikramdan bahsediyorum. Darda kalanlara ikramdan bahsediyorum. Ve ayetlerle, dualarla, sadakalarla bizim aslında orada göstereceğimiz sabırda da yine bir atalet yok. Yine bir durmak yok ve hep şunu düşünme. Acaba ben amel defterini nasıl açık tutabilirim? Vefat eden babam, vefat eden annem, vefat eden kalbin meyvesi demiş Peygamberimiz bir şeyinde, bir rivayette öyle tanımlıyor. Kalbin meyvesi evladı, kardeşi can yarısı, kan yarısı, eşi, hayat arkadaşı, hayat yoldaşı, her kimse o uğurladığımız, o sevdiğimiz her kimse. Belki dinde kardeşimiz, belki aynı davada, aynı amaçta, aynı uğurda yoldaşımız, yol arkadaşımız, her kimse ona karşı yapacaklarının bilinciyle sabretmesini istiyor Allah-u Teala. Hazreti Peygamber kızının kabrine gittiğinde, değil mi, mezarını düzeltiyor Allah Resulü. Sevgili kızının ciğerparesinin mezarını düzeltiyor. Yani duran bir hal yok. Evet, ilk etapta el kol kolay kalkmıyor. Amenna. Ama sonra o el kol Allah için öyle bir kalkıyor ki, kul Allah için öyle bir ayağa kalkıyor ki, tabiri caizse Sümeyra Hanım, beden de şikayet etmiyor. Çünkü bazen onu da görüyoruz. Bazen dil şikayet eder. Evet. Ama bazen beden şikayet eder. Yani yemekten içmekten kesilirsiniz. Allah'a şikayet etmiyorum. Görünürde etmiyorum. Dilden etmiyorum. Ama hayatla olan bağımı kopardım. Yemekten içmekten kesildim. Uykudan dinlenmekten kesildim. İnsanlarla konuşmaktan, görüşmekten kesildim. Bedenim şikayet ediyor. Değil mi? Bedenim haykırıyor aslında. O yüzden ben diyorum ki bedenle de o güzel Rabbimize şikayette bulunmayalım. Bedenimizle de sızlanmayalım. Ve diyelim ki Rabbim, bu yaşadığım hadise, bu acı, bu keder, bu hayatın kaidesi. Ve nüdaviluha beynennas diyor ayet-i kerime diyor Yüce Allah. Bugün bana, yarını bile beklemiyor değil mi Sümeyra Hanım? Az sonra sana. hemen sonra öbürüne. Yani öyle hızlı değişiyor ki, hiç gülmem dediğinizde güldüğünüz, hiç sevinmem dediğinizde seviniyorsunuz. Hiç üzülmem, bana kar yağmaz, bana rüzgar esmez dediğiniz an rüzgar sizin içinde esmeye başlıyor. Hava sizin içinde bulutlanmaya başlıyor. O yüzden insanlar ise biz günleri değiştiririz, dönüştürürüz diyor Yüce Allah. Öyle bir dünya. O yüzden bugün çadırda olan kardeşim, yarın benim nerede olacağım da belli değil. Yarına da kalmıyor. Bir saat sonrası, bir an sonrası. Hakikaten böyle bir döngü. O yüzden o güzel Rabbe, o yüce Rabbe sabrın aslında denenmenin bir gereği olduğunu bilerek sabrı anlamak lazım. Yani o denenmenin bir gereğidir sabır. Yoksa zannedildiği gibi hani böyle bir kendinden vazgeçiş, bazen ben öyle diyorum, üstü örtülü sızlanış, işte fark ettirmeden Allah'a sitem ediş, şikayet ediş değildir. Çünkü Yakup peygamber bize onu öğretir. Der ki, ben üzüntümü ve sıkıntımı Allah'a arz ediyorum. İnnemâ eşku bethi ve hüzni ilallah. Yani hüznümü Allah'a aktarıyorum. Ama şikayetimi değil. Ama sitemimi değil. O yüzden biz Yüce Allah'a yaşadığımız zorluklar ne kadar kavi olursa olsun, şayet hüznümüzü aktarır, şikayetimizi aktarmazsak, şayet o hadiseden sonra bedenen de yeniden ayağa kalkarsak, çünkü o ayağa kalkışın arkasında şu var, o kıyamın arkasında şu var, Rabbim senden gelene ben rıza gösterdim. O yüzden sabrın en üst mertebesini İmam Gazali öyle anlatır, rıza halidir. Yani sabrın en düşük mertebesi şikayeti sözle bile yapmamaktır. Hani Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim kucağında can çekişirken dediği gibi, göz yaşarıyor, evet ağlıyor Allah Resulü. Mübarek bedenine akacak kadar yavrusunun, bebeğinin. Ağlıyor ama diyor ki göz yaşarır, kalp titrer, hüzünlenir ama dilden Allah'ın razı olmayacağı bir şey sadır olmaz. Bunu sabrın ilk basamağı olarak kabul etmiş alimler. Mesela İmam Gazali öyle kabul etmiş. En üst basamağı da diyor rıza halidir. Yani Allah'tan geleni kabul etmek. Allah'tan geleni kucaklamak. Allah'tan geleni, Allah'ım senden geldi. Amenna ve saddetna demek. Çünkü senin bu dünyadaki kaiden budur. Ama ben öte dünyayı da istiyorum. Sen beni yeniden ayağa kaldıracaksın diyebilmek. Adıyamanlı bir anneyle tanıştım. Misafir ettiğimiz yurt olarak, üniversite olarak misafir ettiğimiz yurdumuzda böyle kapılarını çaldığımızda denk geldi. Dört hocam yiğidi biz toprağa verdik dedi. Dört delikanlımızı, aileden dört tane evladı toprağa verdik dedi deprem sonrasında. Önemli de ciddi de bir rahatsızlığı var. Şifa için vesile olsun dostlar, bizi dinleyen dostlar da, hem o anneye hem oradaki bütün dostlarımıza da dua etsinler. Rabbim selamete, afiyete, inşallah esenliğe tez vakitte çıkarsın. Ve dedi ki sonra, ama hocam dedi, biliyor musun Allah bizi çok seviyor. Allah çok seviyor bizi. Şimdi işte bu rıza makamıdır. Evet. Bu rıza makamıdır. Ve orada hemen işte sınava girecek evlatlarıyla ilgili, imtihana girecek evlatlarıyla ilgili İşte isteklerini bildirdi. Hayata dair, harika, devam etmeye dair tabii. Bu dünyaya dair. Çünkü ayet ne diyor? Dünyadan da nasibini unutma. Yani burada dünyadan da nasibini unutma. Çünkü öbür türlü olduğunda Sümeyra Hanım, o biz fark ettirmeden yapıyoruz zannediliyor ama Allah fark ediyor. Allah biliyor. Rabbim gönlümüzden geçenleri, amenna. Hücrelerimizden geçenleri diyor. O yüzden bedenlerimiz de şikayet etmesin. Ben diyorum ki sevdiklerini uğurlayanlara, ben diyorum ki büyük acılar yaşayanlara, elbette kolay değil. Elbette kolay değil. Ama hatırlatıyorum ki ve diyorum ki bedenleriniz de şikayet etmesin. Hayattan bağınızı koparmak demek, bedenlerin de aslında şikayet etmesi demektir. O yüzden sabrınız değiştirmeye, dönüştürmeye devam etsin. Bir anne evladını kanserden kaybetmişti. Tabii hastalıklar, şifa yolları, vefat şekilleri farklı farklı olabilir. Hocam dedi, düşündüm ben bu acıyı niye yaşadım? Evladımı niye kaybettim? Bunda bir anlam olması lazım. Bunda bir hikmet olması lazım. Bu vesileyle de onu da anmış olayım. Ne kadar önemli bir aslında öğretmen. Acılar önemli öğretmenlerdir. Evet. Ve sonra şunu fark etmiş. Onkoloji hastanesinde tabii dediğim gibi bu hastalıkla mücadele eden dostlara da hani %100 bu işin sonu öyledir gibi bir olumsuzluk şeytan hissettirmeye çalışır, hiç hissetmesinler. Çünkü şifa veren Allah'tır. Siz yeter ki o gayretli olun. Hocam diyor biz hastane odasında özellikle çocuk bölümünde ebeveynler yemek yemeyi unuturduk. Çünkü o kadar hani bir yoğunluk içerisindeyiz ki bir yandan acı bir yandan telaş vesaire. Ben diyor hocam evladım vefat ettikten sonra ayda bir kendime bir görev edindim. Dedim ki benim evladım boşa ölmüş olamaz. Allah bana bir şey öğretmek istedi. Bana bir mesajı var. Mesaj her zaman vahiyle olmaz ki. Sümeyra Hanımcığım, vahiy de bir mesajdır. Allah'ın peygamberleri üzerinden bize ilettiği ama bazen farklı mesajlar da olabilir. Ve bu anne ayda bir hocam dedi ben yemek yapıyorum. Gidiyorum hastaneye çocuğu hasta olan anne babalara. Çünkü onlar unutuyorlar kendileri yemek yemeyi, çocuklarla ilgilenmekten. Onlara yemek ikram ediyorum. Çünkü dedi hocam benim çocuğum boşa ölmüş olamaz. Onun hayatının ve ölümünün bir anlamı olması lazım. Şimdi Sümeyra Hanım, budur sabretmek. Budur sabretmek. Budur sabırla ilgili... Öyle değil mi? Ayet ne diyor? Ayet-i Kerime'de Yüce Allah melekler diyor onları över. Yani sabredenleri meleklerin övdüğünü söylüyor Yüce Allah ayet-i kerimesinde. Sabredenleri Allah-u Teala kendisi melekler tebrik eder diyor ayette Ra'd suresinde. Bir başka ayet-i kerimede Allah sabredenlerle kendisinin beraber olduğunu söylüyor. Bir başka ayette Allah sabredenleri sever diyor. Şimdi elbette bu bir rıza makamı. Yani evet. Kolay bir makam değil. Evet. Büyük, çok büyük bir müjde. Yani meleklerin tebrik edeceği düzeyde, Allah'ın seveceği düzeyde olmak gerçekten özel bir durum. O yüzden iş zorlaştıkça, meşakkat arttıkça, acı derinleştikçe işte orada göstereceğimiz sabır da o nispette güç kazanacak, o nispette değer bulacak. Ama bu sabır tanımı, bilmem bana hak verir misiniz, sanki biraz bizim gündelik hayattaki sabır tarifimizden, tanımımızdan uzakta gibi geliyor bana. Biraz daha uzak savrulmuş.
Gerçekten toplumda kullandığımız sabır, bu sizin anlattığınız sabırdan çok farklı. Biz sabrı daha çok işte konuşmamak, içine kapanmak, ne yaşarsak yaşayalım, bunu işte kendi içimizde halletmek gibi algılıyoruz. Yani bu şekilde
dünyadan elini eteğini çekmek.
Evet, çekmek. Yani sabır aslında dediğimiz şey sanki ne bileyim tahammül, bize Allah bir yük yüklemiş, biz de onu işte mecburen taşımak zorunda kaldık gibi bir tanımla sanki karşılaşıyoruz biz toplumda kullanırken. Ama sizin anlattığınız aktif aslında olma hali sabır. Hareketli evet. Olma hali, işte kıyam hali, güçlü olmak, dirençli olmak dediniz, metin olmak dediniz yani. Ve peygamberlerin kıssalarından da örnekler vererek aslında işte Hazreti Musa'nın gösterdiği sabır, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği sabır. Yani bunlar gerçekten bizim aslında sabrı ne anlamda kullanmamız gerektiğini, Allah'ın övdüğü, Allah'ın methettiği ve Allah'ın müjdelediği sabrın aslında nasıl bir hareket olduğunu bize gösteriyor hocam.
Kesinlikle. Hatta az evvel çok güzel bir tanımlama kullandınız. Onu ben bir böyle bir başka kelimeyle ifade edeyim. İçine kapanma hani gibi sabrı. Hani bu yaşadığı acıdan sonra içine kapandı. Aslında küsme Sümeyra Hanım. Aslında bir tür küsme. Bizim toplumda yaygın olarak gördüğümüz, beklediğimiz ve aslında yaptığımız. O küsmenin altında da şöyle bir anlam var. Yani bazen işte o anlamlar içinde saklı olurlar. Mündemiş olmak deriz biz ona. Hani Allah'a küsmüş gibi. Allah'a gücenmiş gibi. Oysa Allah-u Teala'nın sabır dediği şey öyle bir şey değil. O yüzden kul Allah'a küsmez. Kul, evet rıza makamı başka bir şey. Bakın o ayrı bir makam. Hani derdini kucaklamak, derdiyle hemhal olup onu kucaklayabilmek o ayrı bir makam. Allah hepimize o makamlara erişebilmeyi nasip eylesin. Ama ve lakin diğer taraftan bir mümin de ne yaşarsa yaşasın Rabbine küsmez. Çünkü bilir ki bu kainatın kurallarını Yüce Allah kendisi bile ihmal ve ihlal etmemektedir. Yani evet, kırılacaksa bir fay hattı, o Allah'ın kanunudur, o yeryüzünün kanunudur, fizik kanunlarıdır. Bazen ne oluyor hocam diyor, işte bütün tedbirleri aldık yine oldu. Yani evimiz bizim sağlamdı ama o akşam işte eşim, kardeşim, çocuğum her neyse başka bir yerde kaldı. Ya da işte değil mi, o bölgeye başka bir yerden, belki sağlam evi olan, deprem olmayan bir yerden günübirlik gelmişti insanlar. İşte sporcular anlatıldı, hani bir sürü hikayeler duyduk bu süreçte. Şimdi burada alan bir yeryüzündeki kanunları var. Bir de bizim kontrol edemediğimiz bir alan var Sümeyra Hanım. Yani Yakup Aleyhisselam onu söyler. Tedbiri ne kadar alırsak alalım, hayatta kontrol edemeyeceğimiz alanlar vardır. Bu dünyada hiç kimse mutlak kontrolü sağlayamaz. Ne sevdiklerimiz üzerinde sağlayabiliriz, ne kendi bedenlerimiz üzerinde. Yani son derece sağlıklı besleniyorum, sağlığıma dikkat ediyorum, doktorların dediğini yapıyorum, kontrollerime gidiyorum, karşıdan karşıya dikkatli geçiyorum. Ama alkollü bir sürücü gelip bazen size çarpabilir. Sizin aslında bu meselede hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Ama bu kainat, insan denen varlık, özgür irade sahibi olan insan denen meçhul değil mi? Öyle diyor. İnsan denen meçhul, insan denen varlık bütün kötülüklere de aynı zamanda özne olabilmekte. Ve bizi etkileyebilmekte. Yani sorumluluğun tamamı bana ait değil. Hatta hiçbir kısmı bana ait değil. Ama benim hayatımı etkileyebilmekte. İşte o yüzden sabır da aslında kul şunu da kabul ediyor. Bu kainatta mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Öyleyse ben içine düştüğüm bu acıdan, Hazreti Yusuf gibi içine düştüğüm sadece bir insanın sığabileceği ama çıkamayacağı darlıkta, o kuyudan ancak Allah'ın yardımıyla çıkabilirim. Yunus peygamber gibi o balığın karnından, çünkü bazen yeryüzü insana daralır. Tevbe suresinde öyle anlatır. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü daraldı der. Bazen gerçekten daralır yani. Yüreğiniz daralır. Yani gökyüzü sanki kapanır ve birden kendinizi bir kuyuda, bir balığın karnında gibi hissedebilirsiniz. Acılar insana bunu hissettirebilir. İşte o noktada alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını hatırlayarak hareket etmektir sabır. Çünkü onu hatırladığınızda şunu bilirsiniz. Kuyudan Yusuf'u çıkaran bir Rab vardır. Onu Mısır'a sultan eden bir Rab vardır. Ve mahşer gününde, kıyamet gününde göz bebeklerimizi, sevdiklerimizi bizim karşımıza getirecek, cennette onlarla bizi buluşturacak bir Rab vardır. Şimdi burada iman aslında sabrın, o imanın neticesinde harekete geçmek olduğunu söylüyorum. Ama biz çoğu zaman dediğim gibi küsmek olarak algılıyoruz. Şartlara teslim olmak olarak algılıyoruz sabrı. Sümeyra Hanım, mümin şartlara teslim olmaz. Mümin Allah'a teslim olur. Bunun altını çizmek istiyorum. O yüzden sabırda aktif bir gayret var. Hastalığa teslim olmaz. Yokluğa teslim olmaz. Yokluğa teslim olsaydı Allah Resulü niye ticaretle uğraştı Medine'de? Neden Yahudilerle değil mi, ortak bir alanda buluşmaya çalıştı, güçlenmeye çalıştı? Mümin yokluğa teslim olmaz. Mümin hastalığa teslim olmaz. Mümin zulme teslim olmaz. Mümin ümitsizliğe teslim olmaz. Böyle üzerimize değil mi, kaygı ve ümitsizlik yağan bugünlerde, yağdırıldığı bugünlerde. Rahmeti Allah'ın rahmetiyle ve sabırla inşallah o bütün ümitsizlik şeylerinden kurtulacağız. O hani bir meteor yağmur şeyleri deniyor ya, bütün onlardan kurtulmak lazım. Çünkü mümin şartlara teslim olmaz. Mümin Allah'a teslim olur. Allah'a teslim olacak yüzünün olması için de müminin, öyle ya, Allah'ım ben geldim sana teslim oldum diyebilmesi için kendine düşenleri yapmış olması lazım. Kendine düşenleri yapmazsam ben sabretmiş olmuyorum ki. Ben sadece dilde şikayet etmiyorum. Kalbim şikayet ediyor ama Allah'a şikayete, yakınmaya, sızlanmaya ve ondan sonra belki küsmeye devam ediyorum. Böyle anlatılır eğitimle alakalı konularda, işte çocuklarla ilgili çocuk eğitiminde dua etmiş Allah'a istediğini vermemiş, seccadesini kıblenin tam tersine sermiş, namaz kılıyor. Allah'a küsmüş. Şimdi onun gibi çok çocuksu ama bazen biz yetişkinler biz yapıyoruz. Yani elimi eteğimi her işten çekeyim. Zaten ben derdimi de buldum. Büyük bir dert de bana Allah verdi. Benim derdim çok büyük. Ben onun altında kalayım. Ama senin derdin çok büyük. Evet, benim de derdim çok büyük. Ama o dört dertten büyük olan var. Alemlerin Rabbi olan Allah o dertten büyük. Allah bunu hatırlamamızı istiyor. O yüzden Bakara suresi 155. ayette diyor ki, sizi bazen korkuyla, bazen canlardan, mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksilterek imtihan ederiz. Hanginizin daha iyi davranacağını görmek için. Aslında çok net, çok net. Rabbim çok bunu açık bir şekilde, sarih bir şekilde ortaya koyuyor. O yüzden Sümeyra Hanım, yani bizim sabırdan kastımız Allah'a teslim olmayalım değil. Sadece Allah'a teslim olalım. Şartlara, koşullara, durumlara teslim olmayalım. Çünkü biz biliyoruz ki koşullarla mücadele etmek, şartlarla mücadele etmek mümin olmanın gereğidir. Mümin şartlarla mücadele eden. Niye? Allah Resulü'nün şu sözü sebebiyle. Ne diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir yanlış gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Yani yanlış gördün, bu benim imtihanım, buna sabredeyim deme diyor. Elinle gücün yetmedi, dilinle düzelt. En azından yanlışa yanlış de. Doğruya doğru de. Tehlikeyi fark ettiysen başkalarına haber ver. Buna da gücün yetmeyebilir. Korkabilirsin, tembellik edebilirsin. Layıkıyla mümin tavrı gösteremeyebilirsin. Bari diyor kalbinle buz et. Ama bu imanın en zayıf olanı. Bakın şey yok. Yani burada mesela kötülüğü gördün, zulmü gördün, buna sabret değil. Değiştir. Evet. Dönüştür. Onun için mücadele et şeklinde vurgusu var. O yüzden biz gerçekten sabrı Kur'an'ın anlattığından, Yüce Allah'ını öyle zannediyorum ki Rabbim hata yapmaktan hepimizi korusun. Onun dini adına yanlış söylemekten muhafaza eylesin. Ama benim anladığım Yüce Allah'ın bizden istediği sabır böyle bir sabır Sümeyra Hanım.
Evet hocam. Yani sabrı özellikle güncel konuyla da depremle de birleştirerek çok güzel bir perspektiften anlattınız hocam. Yani aslında sabrı biraz da ters tarafından konuşalım. Yani bu zamanımızın, bu işte hızlı hayat yaşarken, işte aynı saat dilimle böyle birkaç işi sığdırmaya çalışırken böyle acele davranmaktan sabırsızlık dediğimiz şeyi çok yapıyoruz. Yani kendimizi bu alıkoyamayız bu noktada. Bu zaafımızdan insan olarak, yani bu zaaftan kurtulabilmek için böyle söyleyebileceğiniz önerileriniz var mı hocam? Yani sabırsız olmamak adına.
Evet.
Yani zaman şartları için neler yapmalıyız bu modern zaman insana, ne dersiniz?
Evet. Çok bu dönemin insanı, tabii her dönemde muhtemelen farklı şeyler söyleniyor ama yaşadığımız dönem zaman tasavvurumuzun çok zorlandığı bir dönem. Yani zaman algımızın, zaman anlayışımızın hakikaten çok tahrip olduğu bir dönem. Zamanın kıymetinin kalmadığı bir dönem. Çünkü zamanın kıymeti niye yok? Çünkü zamanımızı çalanlar çok. Yani zaman hırsızları çok fazla. Doğal olarak zamanımız bizim kontrolümüzde değil. Yani ekran sürelerimize baktığımızda hiçbirimiz zamanımızın üzerinde tam bir kontrol sağlayabilmiş değiliz. Bir defa böyle bir sıkıntımız var. O yüzden de acele ediyoruz. O yüzden de telaşlıyız. O yüzden de sabırsızız. Çünkü yetişmemiz gerekenler var. Paylaşmamız gereken fotoğraflar var. Almamız gereken beğeniler var. Göstermemiz gereken güzelliklerimiz, işte meziyetlerimiz, becerilerimiz var. Hani hepimiz için söylüyorum bunu, ben de içinde olarak ya da kendime söylüyorum belki de. Şimdi bir böyle bir sıkıntımız var. Bir de Sümeyra Hanım, biz sabırsızlık dediğimiz şeyde aslında bir odaklanma problemi var. Biz meselelerin hep sonucuna odaklanıyoruz. Hayatta da öyle. Biz sürecin hep sonuna odaklanıyoruz. Yani bir çalışmaya başladığınızda hemen size şunu soruyorlar: ne zaman bitireceksin? Mesela benim hafızlık öğrencilerim var, zaman zaman bir araya geliyorum. Ne zaman bitecek? Herkes ne zaman biteceğini hesaplıyor. Doğal olarak da sonuca odaklı olduğumuz zaman sonuç için acele ediyoruz. Yani işte hikayenin aslında sonu. Bilmiyoruz ki her geçen adımda aslında o sona biz çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ama bizden istenen aslında sonuca odaklı olmak değil. Çünkü sonucu biz belirlemiyoruz. Ne kadar çalışırsak çalışalım, ne kadar gayret edersek edelim, ne kadar mücadele verirsek verelim, sonuç tamamen bizim elimizde değil. Bizim elimizde mi? Değil. Hazreti Nuh'u hatırlayın. Değil. Leyse min ehlik dedi ona Yüce Allah. O senin ehlinden değildir dedi. Oğlu için, can faresi için, kalbinin meyvesi için. Şimdi demek ki her şey peygamber de olsa elinde değil. Ki bizim hiç elimizde değil. Biz onun kadar üst bir performans da gösteremiyoruz hayat karşısında. Şimdi öyle baktığımızda bizim sonuca odaklanmamamız lazım. Biz o yüzden hep ne deriz? Tevfik bizden, gayret bizden, başarı, muvaffakiyet Yüce Allah'tan. Sonuç Allah'tan. Yani bize düşen süreç içinde yapmamız gerekenleri yapmak. O yüzden ara ara kendimizi hatırlatmak lazım. Bizi dinleyen dostların sabırsızlıkla bekledikleri varsa hayatlarında, işte bekledikleri iş olabilir, bekledikleri evlilik olabilir, bekledikleri evlat olabilir, bekledikleri müjde olabilir. Hep Rabbim müjdelesin inşallah. Ama müjdeyi anlayabilmek için tabii acı da yaşamak lazım. Yoksa hep müjde olmaz. Emin olun mutluluk da vermez. Şimdi o bekledikleri her neyse bizi dinleyen dostların, bizi dinleyenlerin. Orada ben onlara şunu söyleyeceğim. O beklediklerini beklemeyi bıraksınlar. Yolda yapmaları gerekenlere odaklansınlar. O zaman hem zaman daha çabuk geçecek, hem daha bereketli olacak, hem de sonuç onların hayrına daha çok gelecek. İstedikleri olur mu bilmiyorum. Ama onların hayrına daha çok olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bizden beklenen o süreci güzel hale getirmek. Yani bu hayat yolculuğunu, her günü, her anı, her vakti dolu dolu ve görevimize uygun şekilde. Allah'ın bizi bu dünyaya gönderme ve seçme görevine uygun bir şekilde. Çünkü hepimiz seçilmişiz aynı zamanda. Evet, nübüvvet görevimiz yok ama kul olarak seçilmişiz. Yani Rabbim bize varlık bahşetmeyebilirdi. Varlık bize var olma nimetini Yüce Allah vermeyebilirdi. Bize bu nimeti veren Yüce Allah'ın o nimetinin kadrini bilmek, hakkını vermek. Sonuna kadar, yani ben şey diyorum, tadını çıkara çıkara, anlamını hakkını vere vere o sürece odaklanalım. Zaten Sümeyra Hanım, sürece odaklandığımızda sonuç eskisi kadar ehemmiyet arz etmeyecek bizim için. Ne zaman bitecek, ne zaman gelecek, ne zaman olacak şeyden çıkacak. Yani o bizim zihnimizden ve tahayyülümüzden gerilere gidecek. Böyle ara ara içimize de bir konuyla ilgili sabırsızlık geldiğinde bu çocuklar ne zaman büyüyüp aklı başında birer yetişkin olacaklar, bu işler ne zaman yoluna girecek, memlekette işte şimdi üst üste bu tarz afetler yaşadık, her şey ne zaman yoluna girecek, hemen şimdi bugün. Bugün benimle yaptığımla ilgili. Çünkü ben yarını bilmiyorum. Yani ölümü ve hayatı yaratan Allah, değil mi? Öyle söyler Mülk suresinde. Ben yarını bilmiyorum. Benim için yarın ne zaman bilmiyorum. Yani şu an var, şimdi var ama bir an sonrası benim için var mı bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Siz de bilmiyorsunuz. Bizi dinleyenlerin hiçbiri bilmiyor. Bilme şansımız yok. O yüzden biz şu andan mesulüz. Yarından, öbür günden, daha öbür günden ve oradaki beklentilerimizden değil. Bu anı eğer zaten ben hakkını vererek yaşıyorsam, gerçekten Allah'ın istediği çizgiye en yakın nokta diyeyim. Hani tam o noktayı belki yakalayamayabilirim ama en yakın noktada yaşıyorsam zaten ileri dönük bu sabırsızlığım kalmayacak. Çünkü bileceğim ki zaman izafi, bazen o 24 saat değil mi? Bazen bir an gibi gelir geçer, bazen o bir saat geçmez, geçmek bilmez. O yüzden zaman izafi, Rabbim ona nasıl bir anlam yükleyecek, iç dünyamızda onu bize nasıl hissettirecek, bunu biz bilmiyoruz. Der ya Kur'an-ı Kerim'de, göz bir açık göz açıp kapaması kadar biz bu dünyada kaldık diyecekmişiz. O kadar hızlı ve çabuk geçecekmiş bize. O yüzden hani bu dünya hayatının hep bu çizgide gitmeyeceğini, bizim için esas olanın şu an ve şimdi olduğunu bilmek durumundayız. Rabbim şu anı ve şimdiyi hakkıyla bilenlerden eylesin inşallah sizleri.
Amin hocam. Ya, sohbet çok güzel gidiyor gerçekten. Sona doğru da yaklaşıyoruz ama şunu sormadan da geçmek istemedim hocam. Şimdi biz genelde günlük dilimizde okuyoruz ya, işte sabrın sonu selamettir. Aslında şöyle bir soru işareti geliyor aklıma. Sabrın bir sonu var mı? Yani bir sınır noktası, sabır evet bitti ya da şu durumlar göstermeyebiliriz. Yani sabır göstermesi doğru olmayan durumlar söz konusu mu hocam?
Şöyle, zaten Süleyla Hanım, biz hani sabrı aktif bir sürece dönüştürdüğümüz için zihnimizde ve ataletin, tembelliğin, hareketsizliğin karşısında bir yere konumlandırdığımız için sabrın biteceği bir durum yok bizim. Bizim sabrımızda o yok. Niye? Çünkü biz yanlış gördük mü ayağa kalkıyoruz. Acı gördük mü her şeye rağmen kalkıyoruz. Yeniden tarlamızı sürüp, bağımızı bahçemize ekip yine üretmeye, yine hayatın bir kenarından tutmaya gayret ediyoruz. Kaybımız ne olursa olsun. Hasta olduğumuzda da yine ayağa kalkmaya gayret ediyoruz. Yine ayakta durmaya gayret ediyoruz. Yaşadığımız durumu anlamaya ve o anlamla birlikte insanlığa, Allah'ın yarattıklarına faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani bu şu anlamda böyle aktif bir sabırda bir son yok. Ama eğer sabrı yakınma, sızlanma, şikayet ya da bir küskünlük hali olarak görürseniz o zaman evet sabrın bir sonun olması lazım. Yani bir yere kadar sabredilmeli, ondan sonra sabredilmemeli. Ama bizim anladığımız anlamda sabır bizden hep istenen bir şey. Yani Kur'an'da o yüzden hani bir dönemde verilecek, bir dönemde gösterilecek bir tutum da sonra farklı değil. Tam tersi müminin bir vasfı. Aynı azim gibi, kararlılık gibi müminin bir vasfı. Aynı hilim gibi, aynı rıza gibi mümine ait vasıflardan bir tanesi. O yüzden bizim sabırda bir son yok. Bizim sabır bizi inşa eden, bizi farklılaştıran, değiştiren, bize öğreten bir sabır. O sabrın nihayet noktası bizim için bu dünyadaki hesabımızın bitmesidir. Bu dünyada gözümüzü kapattığımız anda evet sabredecek artık bir şeyimiz kalmayacaktır. İnşallah ondan sonra bizim için şükür makamı başlayacaktır. Allah'ın cennetiyle ve cemaliyle şereflenerek. Ama tembel ve atalete sevk eden sabırda evet bir son olur. Hani buraya kadar gelir. Niye biliyor musunuz? Orada aslında tahammüldür söz konusu olan, sabır değil. Tahammül kelimesi hamele kökünden gelir. Taşımak demektir. Hamal kelimesi de oradan gelir. Yüklenmektir. Yüklenirsiniz, yüklenirsiniz, yüklenirsiniz. Bir noktada dersiniz ki ben taşıyamıyorum. Bakın orada bir son vardır. Ama sabırda yüklenme yoktur. Sabırda kıyam vardır. Kıyamdaki yüklenmez. Hareket eden üzerine yük almaz. O yüzden de o devam eder yoluna. Ama tahammül eden, derdin hamallığını yapan, acının, meşakkatin hamallığını yapan kişi onun altında kalır. Hani hiç unutmadan sürekli onu anlatmak, sürekli onunla birlikte yaşamak, sürekli onun altında kalmak. Ben onu diyorum. Derdin ve kederin içinde kaybolmak. Evet. Şeytanın en sevdiğidir. Çünkü derdin ve kederin içinde kaybolan insan ümit edemez. Ümitsizlik de Kur'an'a göre inkarla, küfürle eş anlamlıdır. O yüzden dert ve kederlerimizin içinde kaybolmayacağız. Bunu birbirimize salık vermek diyecek ki dinleyenler, hocam uzaktan söylemesi kolay. Zaten ben size söylemiyorum. Bunu kendime söylüyorum. Siz kendinize söylersiniz. Ben kendime söylüyorum. İçinde bulunduğum keder ve hüzün beni kaplamayacak, gönlümü karartmayacak düzeyde onu tutmak zorundayım. Sabrın çünkü anlamı budur. İnşallah da Rabbim tabii ki bu sabrı gösterebilmeyi, anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.
Amin, amin hocam. Hocam şimdi Ramazan ayı da bizler için sabrın ayrı bir önem kazandığı bir zaman dilimi diyebiliriz. Şimdi program sonuna doğru yaklaşırken de son olarak dinleyicilerimize Ramazan ve sabırla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, çok güzel bir zaman dilimi içindeyiz. Rabbim ibadetlerini, dualarını kabul eylesin dinleyenlerimizin de, hepimizin de, eksiklerimizle, kusurlarımızla inşallah. Şimdi o kadar yakın dönemde büyük bir, hep birlikte büyük bir acı, büyük bir felaket yaşadık ki Ramazan'daki sabır, çok tatlı bir sabır kaldı bunların yanında. Yani açlığa sabretmek, kötü sözden, dedikodudan, işte haramdan kendimizi uzak tutmak, çok tatlı bir sabır kaldı. Hani diğerinin yanında çok kolay geliyor bize. O meşakkatlerin yanında çok daha kolay geliyor. Ama tabii onun da hakkını vermek lazım. Onun da tadını çıkarmak lazım. Hani hep onu diyorum. Sürece, o ana, o vakte odaklanmak lazım. Bu Ramazan son Ramazanımız mı bilmiyoruz. Sonuna kavuşacak mıyız? Bayrama erişecek miyiz? Bilmiyoruz. Rabbim sevdiklerimizle eriştirsin. Ama bilme imkanımız yok. O yüzden olabildiğince dolu dolu geçirmek ve dediğim gibi sabrın en kolay olanı, en tatlı olanı, yani diğerlerinin yanında, diğer büyük acılar, meşakkatler yanında, diğer karanlıklar yanında bu çok tatlı bir sabır. Çünkü açlığın nihayetinde iftarı her günün akşamında yaşıyoruz. Her ezan-ı Muhammed ile onu yaşıyoruz. Ne kadar muazzam. Yani çok uzun bir sabır süresi gerekmiyor. Belki Rabbim işte onunla da öğretiyor bize. onunla da diğer sabra bizi hazırlıyor. O ağır sabırlara hazırlıyor. Beklemeyi öğretiyor. Önce işte birkaç saat beklemeyi öğretiyor. 12 saat, 13 saat belli bir süre beklemeyi öğretiyor. Kötü sözden azade olmayı öğretiyor. Bir ay boyunca bazı alışkanlıkları terk etmeyi öğretiyor. İnşallah orada sabrı öğrenebilirsek böyle tatlı tatlı bir Ramazan mektebinde sonrasında ümit ediyorum ki acılar geldiğinde hocam hiç gelmesin. Eyvallah ama gelecek. Çünkü dünya hayatının kaidesi bu. Tabii ki boyut boyut gelecek. Allah katındaki sevgi durumumuza, Rabbimin bizi sevmesine göre belki gelecek. Yaşadığımız dünyanın gidişatına göre gelecek. Ama gelecek. Geldiğinde ona hazır olmak işte Ramazan'daki bu alışkanlıklarla inşallah biraz daha kolaylaşacak. Rabbim şimdiden kabul eylesin. İnşallah cümlemizi de sağlıkla, sevdiklerimizle bayrama eriştirsin diyeyim ben de.
Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa programımızın sonuna gelmiş olalım hocam.
Ben de teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan ben de çok mutlu oldum. Bu vesileyle sabrı yeniden tefekkür etme imkanı kazandırdınız bana. Böyle bir imkan oldu benim için de. Rabbim sabrı üzerimize yağdırsın. Hani ayet-i kerimede der ya Yüce Allah, üzerimize sabır yağdırsın. Tüm memleketimizin, tüm İslam alemin üzerine inşallah Rabbim sabır yağdırsın. İçinde bulunduğumuz bu meşakkatli, zorlu, sıkıntılı süreçten inşallah onun inayetiyle, onun yardımıyla, hani Bedir'de o 5000 nişanlı melekten bahsediyor. Rabbim meleklerini inşallah ve sabrı gönlümüze inşallah indirsin. Böyle bir duayla tamamlayayım. Allah'a emanet olun. Ben de teşekkür ederim.
Allah razı olsun hocam. Evet, bugün Sayın Fatma Bayrak Karahan hocamızın eşliğinde sabrı konuşmuş olduk. Sabrı fiil ortaya koyduğumuz bir ibadet olarak da işte orucu işte hissederek, kavrayarak, inşallah yenilenerek geçirmeye çalıştığımız bu günlerde aslında hocamızın işaret ettiği bu noktalar da gerçekten çok kıymetliydi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bir sonraki programda tekrar bir arada olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm.